Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programındayız kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Eğitim Dünyası programında İGEDER adına yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz adına bir dizi programların sunuşunu gerçekleştirmekteyim. Eğitimle ilgili konuları veya toplumsal konularla ilgili bazen misafirlerimizle bazen bendeniz tek başına açıklamalar yapmakta veya yorumlama yapmaktayım. Bugün Eğitim Dünyası programında Türkiye'deki demografik dönüşüm başlığı adı altında acaba eğitimin geleceği, sorunlar ve fırsatlar nasıl olacak? Yani Türkiye'deki nüfus artış hızının azalması, doğurganlık oranlarının düşmesi eğitimin geleceğini nasıl etkileyecek? Ne gibi sorunlar ortaya çıkacak veya ne gibi fırsatları yakalayacağız? Bunun üzerine dilimin döndüğü kadar geçtiğimiz haftalarda paylaşmış olduğumuz bir düşünce kuruluşunun raporunu da dikkate alarak paylaşımda bulunmak isteyeceğim. Evet, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız dedik. Türkiye'de demografik dönüşüm ve eğitimin geleceğini konuşacağız. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, belki farkındayız veya değiliz ama Türkiye'de doğan çocuk sayısı hızla azalıyor. Evet, bu durum sadece bir nüfus meselesi değil tabii ki. Bu durum okulların geleceğini, öğretmen ihtiyacını, eğitim politikalarını, üniversiteleri, iş dünyasını doğrudan etkilediğini hemen söyleyebiliriz. İşte bugün Eğitim Dünyası programında bu etkilenecek unsurlarla ilgili okullar, öğretmenler, eğitim politikaları, üniversiteler, iş dünyası ilgili yani etkilenmesi muhtemel kesimlerle ilgili bir beyin fırtınası yapıyor olacağız. Birincisi, okullar nasıl etkilenecek? Hemen aklımıza gelecek soru, gelecekte okullar boşalacak mı? Öğretmen ihtiyacı azalacak mı? Eğitim sistemi nasıl değişecek? Bu bir kriz mi yoksa fırsat mı? Bu başlıklar üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Tabii ki doğum oranlarının azalması, nüfusun yaşlanması, öğrenci sayısının azalması çok istendik bir durum olmadığını hepimiz biliyoruz. Bir kere bunu bir kenara koymak gerekiyor. Çünkü yerüstü hazinesi olarak gördüğümüz genç nüfusumuzun ve çocuk nüfusumuzun azalmış olması ya ve yaşlı nüfusun artmış olması bugün eleştirdiğimiz, kınadığımız veya eleştiriye maruz tuttuğumuz bazı Avrupa ülkelerine benzemiş olmak Türk kültürüne, Türk geleneklerine ve Türkiye için doğru bir tercih değil. Öncelikle bunu bir kenara koymak gerekiyor. Nitekim son 10 yılda doğum oranı ciddi şekilde düştüğünü hem sosyal medyada hem gazeteler hem siyasetçiler ifade ediyorlar. Ve 2030 yılına gelindiğinde ilkokula başlayacak öğrenci sayısında ciddi bir azalma olacak ve %21 oranında bir azalma gerçekleşecek. Yani bu ne demek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz? Bugün birinci sınıfa başlayacak öğrenci sayısı eğer an itibariyle yaklaşık 1 milyon civarında öğrenci ise 2030 yılında bu sayı 790 bin olacak demektir. Dolayısıyla 2030'da böyleyse 2035'e doğru bunu bu hızda küçülme ve doğurganlık oranı azalmaya devam edecek olursa okullar özellikle ilkokullar başta olmak üzere sınıflardaki mevcut sayısının ciddi anlamda azalacağını ve bazı okulların da boşa çıkacağını söylemek mümkün. Yani demografik dönüşümün bu şekilde devam etmesi eğer tedbir alınmazsa, önlenmezse doğum oranlarının azalmış olması okullarda bir boşalmaya neden olacak. Sınıf mevcuttan azalmasa neden olacak. Tabii buna kesinlikle sevinmiyoruz. Bunu da doğru bulmuyoruz. Ancak işin başka tarafından bakalım. Yani nüfusun azalması, doğurganlık oranının azalmış olması, öğrenci sayısının sınıflarda azalmış olması da belki şöyle bir durumu da ortaya çıkarabilir. Daha az öğrenci, daha fazla kalite ortaya çıkar mı acaba diye bir işin bir de bu tarafından bakmak istiyorum. Belki bu büyük bir fırsata dönüşebilir mi? Kalabalık sınıflar tabii ki azalacak. İşte şu anda ortalama ilkokulda 26 mevcut olan Türkiye ortalaması 24 ile 26 arası değişen bir ortalama sahip olan sınıflarımız ki bazı illerimizde hala çiftli eğitim sistemi devam ediyor veya ilçelerimizde 30 mevcutlu sınıflarımız da var. Bunu bir kenara koyuyorum. Geneli söylüyorum. Sınıflardaki kalabalıklık azalınca, mevcut sayısı azalınca bireysel ilgi artacaktır. Öğretmenin öğrenciye erişimi artacaktır. Göz teması artacaktır. Bu da eğitimde kaliteyi artıracağıyla ilgili bir ümidimiz var. Böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bir fırsat olabilir. Dolayısıyla bu durum öğrenciye bireysel eğitim alma imkanı da sağlayabilir. Dolayısıyla sınıflardaki çocuklarımızın yeteneklerinin keşfini kolaylaştırabilir. Bireysel ilgi artınca, bireysel eğitim artınca yetenek keşfi daha kolay olur ve belki nitelikli bir eğitimin ardından yetenekli çocukları topluma kazandırmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Çünkü sınıfların mevcudu azaldığı zaman öğretmen öğrenciyle daha fazla ilgilenecek. Yani bir sınıf öğretmeni, bir okul öncesi öğretmeni 24 öğrenciyle, 30 öğrenciyle ilgilenmek yerine 16, 14, 20 civarında bir öğrenciyle ilgilendiği söz konusu olursa bireysel ilgi artacak. Tabii burada yine öğrenci sayısının azalmasıyla birlikte öğretmenin niteliğini ve kalitesini artırmazsak o zaman değişen de bir şey olmayacak. Yani öğrencinin azalmış olması ile birlikte öğretmenin öğrenciye daha fazla ilgilenmesi söz konusu olmayacaksa zaten bu fırsat olmaktan fırsat olmayacaktır. Bunu bir kez daha ifade etmek isterim. Yani biz şu anda tamamen olumlu düşünüyoruz. Öğrenci sayısı azaldığında daha fazla kalite olacağına inancımız vardır. Nedeni de sınıfların kalabalıklığı azalacak, mevcut sayısı azalacak, bireysel ilgi ve eğitim artacak, öğretmenin öğrenciye ayıracağı zaman artacak ve yeteneklerin keşfi daha doğru, daha hızlı bir şekilde yapılabilecek. Bu da eğitimde kaliteyi artırabilir mi diyoruz. Evet, okullar biraz mevcut azalacak dedik. Belki şu anda 2000-3000 mevcut okullarımız var. İşte 600-800 mevcut okullarımız var. Bunların her biri aslında ciddi sayılar ve okullarda bu sayılar azalınca, öğrenci sayısı da azalınca bu sefer okulların rolü tartışma konusu olacak. Nasıl bir rol ortaya çıkacak? Zaten her geçen gün eğitim öğretimde öğretmenin rolü ve okulun rolü zaten sorgulanıyor. Artık öğretmen ve okullar öğreten değil, çocuğa ilgi ve merakı, ilgisini keşfetmesini sağlayan, merak oluşturan okullar veya öğretmenler ön plan çıkacak. Çocuğun kendisini tanıma imkanı, çocuğun kendisini tanıma imkanı sunan eğitimciler, çocukta merak duygusunu geliştiren eğitimciler, heyecan oluşturan eğitimciler ön plan çıkacaktır. Aynı şekilde okulların rolü de buna evriliyor olacaktır. O zaman öğretmenden okula doğru döndüğümüz zaman öğreten okul değil, geliştiren okul, çocuğun ilgisini, tutumunu, davranışını geliştiren, karakterini geliştiren, şahsiyet geliştiren, bilgi veren değil, beceri kazandıran, sınava hazırlayan değil, hayata hazırlayan okullar olacaktır. Buna bir dönüşüm söz konusu olacak. Belki işte o zaman yani yine bir fırsat penceresinden bakıyorum. Yine yanlış anlaşılmasın, bizim radyomuzu geç açıp hemen bizi dinleyenler, eğitim dünyasında sunuşu yapan Nuri Özkan nüfusun azalmasını hoşgörüye dönüştürdü anlamında değil. Acaba bu bir fırsata dönüşür mü anlamında bir bakış açısı ortaya koymaya çalışıyorum. Tabii ki bir an önce bu gidişata dur demenin gerektiğini söylüyorum bakın ara cümlelerde. Peki okulların rolü değişecek. Dedik ki öğretmenlik mesleğinin rolü değişecek. Bu sefer öğretmen yine öğreten değil, çocuklara rehber olan, lider olabilecek, onlara merak duygusunu geliştirecek, koç olacak, kariyer planlamasını yapacak ve kültürel liderlik rolü ön plana çıkacak, öğretmenlere ihtiyaç olacak. Dolayısıyla artık öğretmen sadece anlatan kişi olmayacak. Gelecekte bu çok değil. Birkaç sene sonra artık buna doğru gidiyoruz kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki eğitim geleceğinde bundan sonra bu demokratik değişimle bir dönüşümle birlikte eğitimde neler hızlı bir şekilde değişecek? Yani nüfus azalıyor, nüfus hızı azalıyor, doğurganlık azalıyor. Bu demografik dönüşümle birlikte işte genç nüfus azalıyor, yaş nüfusu artıyor. Ama bununla birlikte başka şeyler de bir trend halinde gelişiyor. Bir yapay zeka eğitimiyle birlikte artık kişiye özel öğrenme kolaylaşıyor. Öğrenci analizi, öğrenci takibi daha kolay hale geliyor. Her geçen günde okullar bunun mücadelesini veriyorlar. İşte ben bir eğitim yöneticisi olarak her gün bir tane yapay zeka portalinin dinlemesini yapıyorum. Yani çünkü yapay zekanın gelişmesiyle birlikte bir öğretmenin belki bir günde veya 4-5 saatte çıkarabileceği bir sınıf analizini yapay zeka artık birkaç dakika içerisinde çıkarıp öğretmenin önüne koyuyor ve öğrencinin ihtiyaç duyduğu kazanımları, öğrenme çıktılarını belirliyor ve buna doğru da yönlendirmesini bir şekilde yapıyor. Ona uygun bir planlama bile yapabiliyor. Dolayısıyla yapay zeka uygulamaları, yapay zeka üzerinden eğitimler ön plana çıkacak. Bu da biraz önce söylediğimiz gibi nüfus azalıyor, sınıf mevcutları azalıyor, öğretmenin rolü değişiyor, öğretmenlik mesleği asla bitmiyor, rolü değişiyor ve ama yapay zeka ile birlikte kişiye özel öğrenme, öğrenci analizi, öğrenci takibi kolaylaşıyor. Dolayısıyla geleceğin okulları da bu fırsat penceresinden yapay zekayı uygulamalarını eğitimine entegre edebilmiş okullar, erken entegre edebilmiş okullar kesinlikle ön plana çıkacaklarını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yine neler değişecek? Artık ezbere dayalı bir öğrenmeden çok beceri temelli bir eğitim ortaya çıkacak. Artık sıklıkla Türkiye 100 yılı marif modelinde vurgulanan da bu zaten. Beceri temelli eğitim diyor. Sayın Bakanımız da, Milli Eğitim Bakanı yetkilileri de, ilgili genel müdürlükler de çocuklara kazandırılması gereken beceriyi önemsiyorlar. Beceri temelli eğitim diyorlar. Nedir bu beceri temelli eğitim? Artık insan eksik olan bilgisini her yerde tamamlayabilir. Her zaman tamamlayabilir. İhtiyaç hissettiğinde de tamamlayabilir. Öğrenme aşkı oluştuğunda da belki 4 yılda 5 yılda almaya çalıştığımız üniversite formatında, örgün formatta birkaç ayda edinebilir, edinim sağlayabilir. Dolayısıyla peki nedir? Kişinin hayatta kalabilmesini sağlayacak bir takım becerilere ihtiyaç var. Örnek hemen aklıma gelen iletişim becerisi. İletişim, evet, öğrenilen bir bilgidir ancak beceriye dönüştüğü zaman karşı tarafta bir anlam ifade eder. Yani öğrendiğiniz bilgileri beceriye dönüştüremediğinizde el, kol, jest, mimik, söz ve ifadelerinizle ve sosyal yönünüzle bir beceriye dönüştüremediğinizde hayatta, ailede, iş yerinde, toplumda varlığınızı, varoluşunuzu gerçekleştiremezsiniz ve istediğiniz başarı yakalayamazsınız. Dolayısıyla günümüzde en büyük sanat, kişinin, bireyin sahip olması gereken en önemli şey iletişim becerisidir. Yani bu beceriyi her çocuk, her kişi, her birey edinmiş olmalıdır. Diğeri problem çözme becerisi. Problem çözme becerisini geliştirebilen çocuklar, bireyler ve bunu kazanmış olan çocuklar kesinlikle hayatta başarılı olacaklardır. Dolayısıyla problem çözme becerilerini geliştirebilmeleri için daha fazla imkan ve fırsat okullarda oluşturulması gerekir ve oluşacaktır. Diğeri liderlik becerisi. Yani bir işi başlatabilme veya yanlış giden bir işin değiştirip sonlandırabilme becerisine sahip olmaya biz liderlik diyoruz. Liderlik becerisi oldukça önemli hale gelecek. İşte bu üç temel beceriye dayalı okullarda bir eğitim programı yapılabildiğinde, ki başka beceriler de saymak mümkün ama ben şu anda aklıma gelen becerileri söylüyorum. Ve bu becerilerle birlikte çocuk hayatta kendi varlığını gerçekleştirebilir, girişimciliğini ortaya koyabilir ve düşüncelerini, hayallerini gerçekleştirme imkanı bulabilir. Tabii nüfus azalıyor dedik, yaşlı nüfusu artıyor ama hayat da gelişiyor. Yeni şeyler sürekli gündemimize düşüyor. Bizim üniversitede öğrendiğimiz bilgiler artık günümüzde yani üniversite birinci sınıfa başlayıp ikinci sınıfa geçmiş bir öğrencinin bir önceki edindiği bilgiler artık 8 saatte veya 8 saatteki bir zaman dilimi içerisinde bazen değişebileceği ifade ediliyor. 6 ile 8 saat arasında o kadar hızlı bir şekilde bilginin değiştiği bir dönemde aslında öğrenme sadece üniversiteyle sınırlı değil, yüksek lisansla doktorayla sınırlı değil. Artık bundan sonra sıklıkla duyacağımız kelime, hayatın bu hızlı akışı içerisinde hep duyacağımız kelime, var olan, şu anda var olan ama bundan sonra çok sık duyacağımız cümle hayat boyu öğrenme. Yani artık eğitim 22 yaşında, 23 yaşında, 24 yaşında bitmeyecek. 40 yaşında da olsanız, 60 yaşında da olsanız eğitim her zaman devam edecek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Çünkü çağ hızlı bir şekilde, hızlı bilgi hızlı bir şekilde evriliyor. Yeni bilgiler, yeni beceriler, yeni durumlar sürekli ortaya çıkıyor. Dolayısıyla öğrenmenin yaşı bitmeyecek. Yani üniversiteden hiçbir zaman aslında mezun olamayacaksınız. Mezuniyet ancak bu hayattan göç edip darbekaya ulaştığınızda asıl diplomayı oradan almak, iyi Cenab-ı Hak nasip etsin biz kullarına inşallah. Evet, bakın neler değişiyor. Yani nüfus azalıyor, sınıflardaki mevcut sayısı azalıyor, doğurganlık azalıyor. İşte eğitimin kalitesinin artacağını muhtemel düşünüyoruz ama bununla birlikte yapay zekanın da gündeme girmesi, yapay zeka odaklı eğitim sistemleri gelişiyor ve bununla birlikte öğrenci takibi analiz daha da kolaylaşacak, kariyer planlaması daha sağlıklı yapılabilecek, öyle ümit ediyoruz. Eğer biz öğretmenler ve okullarımızı beceri temelli eğitim sisteminde entegre edebilecek olursak ki Türkiye Yüzyıla Maarif Öğretim Programları aslında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor ve iyi ama buna rağmen üniversitede mezun olmak yeterli olmayacak çünkü bilgi sürekli güncelleniyor. İşte orada hayat boyu öğrenme gündeme geliyor. Hiçbir zaman 22 yaşında eğitim bitmeyecek. 40 yaşında da olsa, 50 yaşında da olsa, 60 yaşında da olsa eğitim devam edecek dedik. Peki başka gelecekte neler değişiyor? Sadece nüfus azalmıyor, doğurganlık azalmıyor dedik. Meslekler de değişiyor gelecekte ve sürekli yine bir ara radyomuzda da bu konuyu gündeme getirdik. Gelecekte hangi meslekler değişecek? Biz eğitimciler çocuklarımızı kariyer planlaması çerçevesinde hangi mesleklere hazırlamamız gerektiğini konuşmuştuk. Onun için bu konuyu çok uzatmak istemiyorum. Gelecekte bazı meslekler yok olacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Zaten şu anda görüyoruz. Yani üniversitelerin açmış olduğu bazı bölümlere baktığımızda işte yapay zekanın da dünya gündemine girmiş olması birlikte özellikle hava savunmaya dönük meslekler, yapay zeka uygulamalarına dönük meslekler, veriye dayalı meslekler ve siber saldırıya uzak tutmakla ilgili meslekler ön plana çıkacak. Ve bir şey daha sistemimize girecek. Artık okul evet var olacak, okulların rolü biraz önce söylediğimiz gibi evrilecek ama biraz da eğitim hibritleşecek. Yani her şey okula giderek değil, belli bir yaştan sonra ki şu anda yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, Kanada'da buna geçilmiş durumda. Türkiye'de belli bir zaman sonra buna kimse dur deme imkanı yok. Okula gelmek istemeyen çocuklar için bir çözüm üretmek zorundayız. Onun da işte yolu online veya yüz yüze eğitim oluşturmak. Hibrit eğitim yani online veya yüz yüze eğitim oluşturmak. Bu eğitimi yapabildiğimizde online eğitimi veya yüz artı birlikte yüz yüze eğitim birlikte yapabildiğimizde işte yüz yüze eğitim yapabilmek için becerilerini geliştirmek için performansını geliştirmek için çocuğu okula çağıracağız. Bilgi edinmesi için çocuk isterse evden elemez sistemiyle bilgiye erişecek ve o bilgileri öğrenecek. Bununla ilgili sınavlara girecek veya performansa girecek ki zaten şu anda yurt dışında online okullar var ve buradan sertifikalar dağıtılıyor. Burada üniversiteye geçiş yapılıyor. İşte Türkiye'nin de buna hızlı bir şekilde ayak uydurması gerektiğini düşünüyorum. İşte böyle olursa okullara gelmek istemeyen, evde yalnız yaşam süren çocuklar için bir açılım oluşturabiliriz. Çünkü hızlı bir şekilde şu anda bütün liselerin en büyük sorunu okula gelmek istemeyen, devam etmek istemeyen çocuklar var ve bunlar bir devamsızlık sınırına takılıp kalıyorlar ve bu durum öğrenciyi, aileyi ve eğitimcileri gerdiğini ifade ediyorum. Dolayısıyla online veya LMS tabanlı bir eğitim modeli ilaveten bazı becerileri kazanmak için okula gelmesini oluşturabileceğiniz bir hibrit eğitim modeline işte özellikle liselerden başlayarak geçiş yapılması gerekiyor kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki başka bir şeyi hemen sizlerle paylaşmak isterim. Bu demografik dönüşüm. Evet, fırsat. Şu anda belki fırsatlardan da bahsettik. Nüfusun azalması, doğurganlık hızının azalması birlikte sınıf mevcutları azalacak. Okulların rolü değişecek. Öğretmenlerin rolü değişecek. Yapay zeka eğitimiyle birlikte eğitimin kalitesi niteliği artacak. Yetenekleri daha çabuk keşfedeceğiz. Öğrenme sadece üniversite sınırlı olmayacak. Hayat boyu öğrenme şu anda var olduğu gibi artarak devam edecek. Eğitim hiçbir zaman bitmeyecek dedik. Ama sorunlar ne olabilir? Bu şu andaki yaşadığımız doğurganlığın azalmış olması, nüfusun azalmış olması ne gibi riskler ortaya çıkarıyor? Bundan da değinmek istiyorum. Ne gibi riskler ortaya çıkarıyor? Tabii ki belli bir zaman sonra bazı okullar boşa çıkacağını, bazı binaların boş olabileceğini söyledik. Belli bir zaman sonra öğretmen fazlalığı riski ortaya çıkacak. Çünkü öğrenci azaldığı zaman sınıf mevcutları azaldıkça öğretmen ihtiyacı da azalabilir. Bu da yeniden bir planlama ihtiyacını doğuracak. Bu durum Türkiye'de biraz sıkıntı oluşturacak. Çünkü mevcut öğretmenler şu anda 1 milyon 200 bin civarında olan öğretmenler 2-3 sene sonra yeterli hale gelecek. Bu sefer dışarıdaki işte akademide mezun olacak ki şu anda Milli Eğitim Öğretmen Akademileri pazartesi itibariyle açılıyor ve o bir istekle kuruldu. Ancak nüfusun bu şekilde gidiyor olması, doğurganlığın azalması, başlangıç sınıflarında öğrenci mevcutların azalacak olması daha sonra öğretme ihtiyacını azaltacak. Bu sefer akademide mezun olan öğretmenleri de atayamama durumu ortaya çıkacak. O zaman mevcut çalışan öğretmenlerin emeklilerinin belki erken emekli etmek suretiyle akademide mezun olanları yerleştirmek gibi bir süreç yaşanabilir. Ne zaman bu? 3-4 sene içerisinde böyle bir durumu yaşayabiliriz. Ben öyle tahmin ediyorum. Dedik ki okulların kapanmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Özellikle küçük şehirlerde, köylerde başlamak üzere. İşte zaten köylerimizde göçten dolayı büyük şehirlere veya şehirlere göçün artmasından dolayı artık köylerde okulların sayıları azaldı ve hatta bazı köylerimizde taşımalı eğitim sistemi yapıldığını hepimiz biliyoruz. Bu Türkiye'nin gündeminde 20-30 senedir var taşımalı eğitim sistemi. Ancak sadece bu olmayacak. Artık köylerde de veya kasabalarda okullar kapanacak. Bu belki küçük şehirlerde de okulların kapanmasıyla karşı karşıya kalacağız. Tabii öğrenci sayısı azaldı. Binalar boşa çıkma ihtimali var. O zaman da eğitimin bütçesi tabii ki azalacak. Belki bu bir risk tabii. Eğitim yatırımları azalacak. Çünkü artık bina yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü fazla binalar, boş binalar ortaya çıkacak belli bir zaman sonra. Bu sefer de bu boş binaları, fazla binaları nasıl değerlendireceğimizle ilgili bir durum ortaya çıkacak. Belki nüfusta yaşlandığı için huzurevi sayıları artacak. Allah korusun. Yaşlıların barınağıyla ilgili olarak bir problem ortaya çıkacak ve işte bu bahsettiğimiz binaların boşalmasıyla birlikte ortaya çıkabilecek bir durum huzurevine dönüşüm söz konusu olabilir. Ama öğrenci azalınca eğitim yatırımları azalacağını hepimiz zaten tahmin ediyoruz. Üniversitelerdeki şu andaki doluluk o sorunu ortaya çıkacak. Öğrenci sayısı azalınca işte çok değil 4-5 sene sonra üniversiteler dolmayabilir. Bunda en büyük vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler sorun yaşayabilir. Özel üniversiteler ya kapanabilir veya birkaç özel üniversite birleşebilir veya bazı bölümleri kapatmak zorunda kalabilirler. Yine bazı şehirlerimizde üniversite sayısı oldukça fazla. 4, 5, 6, 7 tane üniversite olan illerimiz mevcut. Bunlar belli bir zaman sonra yeterli bir öğrenci kazanımı elde edemeyecekleri zaman birleşmek zorunda kalma ihtimalleri resmi üniversiteler içinde söz konusu. Yani böyle bir durum. Yine bu durum tabii üniversiteler dolmayacak ama bu sefer sınıflarda yani üniversitelerde profesör başına, doçent başına, akademisyen başına, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı azalacak. Orada da bir kalite, bireysel ilgi, yetenek ve öğrenme kalitesi artmayla ilgili bir durum söz konusu olabilir veya beceri geliştirmeye dönük bir akademisyenin ilgisi doğrultusunda bir kalite de artabilir. Bunun da böyle bir fırsatı olabilir. Evet dedik ya yani riskler var ama fırsatlar da var demiştik. İşte kaliteli eğitim hem örgün eğitim kurumlarında hem de yüksek öğretim kurumlarında az öğrenci olunca daha kaliteli eğitim söz konusu olabilir. Her öğrenciye özel eğitim ve onların yeteneklerini keşfedecek bir mentorluk, koçluk sistemi gündeme gelebilir. Kariyer planlaması daha sağlıklı olabilir. Bu hem örgün eğitim kurumları için geçerli hem de üniversiteler için geçerli. Eğitimde yenilikler için yapacak yatırım hızı artabilir. Şimdi binaya biz yatırım yapıyoruz. Fiziki yapıya yatırım yapıyoruz. Bu sefer eğitimin donanımına, teknolojisine yatırım artacaktır. Bu da kaliteli eğitimin artmasına neden olacaktır. Yeni eğitim modelleri hemen okullara veya üniversitelere hızlı bir şekilde aktarılmış olacaktır. Çünkü mevcut olan bütçeyi fiziki yapıya ayırmadığınız zaman başka bir donanıma veya teknolojiye veya yeniliğe bir yatırım yapma söz konusu olacak. Ama şu kesinlikle olacak diye tahmin ediyorum. Kaliteli öğretmen daha değerli hale gelecek. Çünkü nüfus azaldıkça ilgilenen, iletişim becerisi güçlü, problem çözme becerisi güçlü, fedakar, vatansever duygusu yüksek, kaliteli öğretmenler daha değerli hale gelecek. Evet, öğretmen fazlalığı olacak şüphesiz ama kaliteli öğretmen arayışı devam edecek. İşte kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bu demografik dönüşüm aslında bir kriz, kesinlikle kriz ama fırsatları da var. Bu fırsatları ve krizi bugün birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Bu fırsatı değerlendirebilirsek belki üzülüyoruz. Bunda en çok özel okulların mağduriyeti söz konusu olacak. Resmi okullarda evet sayı azalacak. Belli bir zaman sonra bakanlık okulları birleştirmek zorunda kalacak. Boş binalar ortaya çıkacak. Belki oraları yaşlı evi, huzur evi yapma söz konusu olabilecek. O boyutu öyle kamu açısından. Özel okullar içerisinde de işte şimdiden başladı. Ana sınıfına itibaren birinci sınıfa gelen öğrenci sayısında ciddi bir azalma var. Özellikle 2021 doğumlu öğrenciler ana sınıfına başlangıç yapmaları gerekiyor. Şu anda gördüğümüz kadarıyla özel okullarda ana sınıflarında kayıtlar oldukça zayıf gidiyor. Hatta bırakın onu, milli eğitimin anaokullarında bile neredeyse ana sınıflarında öğrenci olmadığı ifade ediliyor. Evet, fırsatlarını özetleyecek olursak daha güçlü bir eğitim sistemi kurabiliriz. Daha donanımlı nesiller yetiştirebiliriz ve sonuçta daha güçlü bir Türkiye inşa edebiliriz. Çünkü eğitim her zaman şart. Öğretmenin rolü hiçbir zaman bitmeyecek, değişebilir. Okul ama online ama hibrit ama fiziki olarak her zaman bu sistem var olacak. Çünkü biz bugünün öğrencileri, yarının öğretmenleri, bilim insanları ve liderleri olacak. Onun için hiçbir zaman eğitimden vazgeçmememiz gerekiyor. Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz, tabii yeri gelmişken bir sorunu paylaştık. Doğum hızının azalmış olması, doğurganlık hızındaki düşüşle ilgili olarak eğitimin nasıl etkileneceğini konuştuk. Ama şu da konuşuluyor. Yani doğurganlık hızındaki düşüşü durdurup durduramayacağımız ve bunu tekrar eski haline getirip getiremeyeceğimiz ilgili ciddi şekilde tartışmalar mevcut. Bununla ilgili bazı istatistikleri vermek suretiyle acaba doğurganlık hızını, düşüşü durdurmak mümkün mü? Devlet bu konuda ne gibi tedbirler almalı? Şu anda almış olduğu maddi destekle, tedbirler yeterli midir? Bu konuya da kısaca değindikten sonra inşallah Erkam Radyo'daki bu sunuşumu tamamlamak istiyorum. Şimdi kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, 1980'lerde Türkiye'de bir kadının ortalama doğurduğu çocuk sayısı yaklaşık 4'müş. 1980'lerde. Bu oran 2000'lerin başında 2.38'e düşmüş. Yani 2000'lerin başında, yani milenyum dediğimiz o yılda 2.38, yaklaşık yarı yarıya düşmüş. 2016'ya geldiğimizde kısmen düşmüş. 2.11'e düşmüş. Ama 2023'te ise ciddi bir düşüşle karşı karşıyayız. Artık bir kadının ortalama doğurduğu çocuk sayısı kadın başına 1.5'a düşmüş. Ve 2024'te de toplam doğurganlık hızı 1.48 olarak kaydedildiğini hepimiz biliyoruz. İşte şimdi buna baktığımızda yaklaşık şöyle 44 yıllık süreç içerisinde, yarım asırlık süreç içerisinde hızlı bir şekilde kadının ortalama doğu çocuk sayısında ciddi bir azalma söz konusu. Neredeyse her bir kadının 1 veya 1.5 civarında çocuğu var. Yani böyle bir durum. Şimdi Türkiye'deki doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak amacıyla nakit yardım uygulaması başlatıldığını hepimiz biliyoruz. Değişik yardımlar yapıldığını, ben şu anda yardımlar miktarı tutar hakkında çok bilgi sahip değilim ama yapıldığını biliyoruz. Peki bu mali desteklerin doğurganlık hızındaki düşüşü durdurup durduramayacağı ve oranı tekrar artırıp artırmayacağı da tabii kamuoyunda tartışılıyor. Medya tartışıyor. Biz insanlar ve eğitimciler tartışıyoruz. Bu arada evlenmeyi teşvik edecek paket destekler de söz konusu. Bakanlığımızın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın işte evlenmeyi desteklemek amacıyla da bir takım destekler yaptığını, birkaç senedir bu desteği vermekte olduğunu biliyoruz. Ve dünyada da aslında doğum hızının artışı için teşvikler yapıldığını hepimiz biliyoruz. Ben yıllar öncesi Almanya'ya gittiğimde, İngiltere'ye gittiğimde, 20 yıl öncesinde yine orada da doğum hızını artırmak için devletin bir takım teşvikleri olduğunu, doğum izinlerinin uzun olduğunu, hatta bırakın bayana doğum iznini, erkeğin de bayan kadar doğum izni kullandığını biliyoruz. Amaç şeyi teşvik etmek, doğumu teşvik etmek. Nitekim dünyada bununla ilgili bir takım uygulamalar var. Mesela Fransa, Avrupa'nın en kapsamlı doğum teşvik politikalarına sahip ülkelerden biri. Aile yardım ödenekleri, kamuya ait ucuz veya ücretsiz kreşler, uzun doğum izinleri, ki Türkiye'de şu anda uzun doğum izinleri tartışılıyor. 24 haftaya çıkarılmakla ilgili bir tartışma, bir müzakere söz konusu. Zannediyorum meclis tatile girdiği için bu mecliste tartışılamadı. Uzun doğum izinleri, çocuk sayısına göre düşen vergiler ve kira yardımları gibi destekler sağlıyor. Buna rağmen doğurganlık hızı 1.8 ile Avrupa'nın en yükseği. Evet, ancak idealin altında. Bizim 1.48'di, şu anda Fransa'nın altında bir doğurganlık hızımız var. Burada hemen antiparantez söyleyeyim. Gelelim İsveç'te. İsveç'te doğum oranı Avrupa ortalamasının üzerinde. Avrupa ortalamasının üzerinde, yani Fransa'ya yakın bir oranda. Orada neler yapılıyor? İş yaşam dengesine odaklanarak kadınların kariyer ile anneliği bir arada sürdürebilmesini amaçlayacak politikalar geliştirilmiş durumda. Doğum izinden sonra 8 yaşına kadar esnek çalışma imkanları, çocuğun yaşı ve ebeveyn gelirine göre uygun fiyatlı kreşler ve 16 yaşına kadar verilen sabit çocuk yardımları uygulanıyor. Türkiye'de de tabii aile yardımı, çocuk yardımları var. Ben bunu kamu sektöründe görüyorum. Bazı özel sektör de uyguluyor. Özel okullar da bunu yapıyorlar. Eşi çalışmıyorsa aile yardımı, çocuk yardımı yapılıyor. Mesela bu oranlar bu ülkelerde daha fazla. Mesela Macaristan doğum oranını artırmayı bir milli hedef, beka meselesi olarak kabul etmiş, ilan etmiş. 4 ve üzeri çocuğu olan kadınlara ömür boyu gelir vergisi muafiyeti, düşük faizli evlilik kredileri ve 3. çocukta kredilerin silinmesi, çocuk sayısına göre konut ve taşıt kredi avantajları gibi uygulamalar var Macaristan'da ve bunu milli hedef olarak ilan ettiğini söyleyebilirim. Yine kreş kapasiteleri ve destekleri artırılsa da doğurganlık hala 1,5'un altında. Yani bakın, Macaristan bunu milli hedef ilan ediyor, beka meselesi görüyor ve ciddi bir şekilde bana göre imkanlar, fırsatlar sunuyor ama hala doğurganlık oranı 1,5'un altında. Yani şunu söylemeye çalışıyorum kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, aslında doğurganlık hızı 1,48'e düşmüş Türkiye'nin tekrar eski haline getirmesi, bunu yükseltmesi şu andaki şartlarda biraz zor gözüküyor. Çünkü ciddi bir şekilde kamu spotu gerekiyor, gençlerin özendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor, evliliğin kutsal amacı yeniden anlatılması gerekiyor. Çünkü oradaki amaç da değişmiş durumda. Yani evliliği gerektirecek bir durum söz konusu olmadığını düşünen gençler hala fazla. Yani bir çocuk sahibi olmak için evlenmek yerine başka şekilde tercihler yapıldığını hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Dolayısıyla sadece ekonomik teşvik odaklı politikalar büyük ölçüde yetersiz kalacağıyla ilgili uzmanların bir uyarısı var. Yani evliliği özendirmek, erken yaşa almak, alarak özendirmek, işte aile yardımı, sosyal yardım, çocuk yardım yapmak, doğum izin süresini uzatmak ve benzeri politikalar, ekonomik teşvik politikalarının yetersiz olacağıyla ilgili uyarılar var. Mesela yine birkaç ülkeden daha bahsetmek istiyorum. Çekya, Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de nüfus artış için yapılan müdahaleler başarısız olduğu ifade ediliyor. Hatta Finlandiya'nın, hepimiz bildiğimiz Finlandiya'nın doğurganlık oranı kadın başına 1,26'ya kadar düşmüş halde. Yani biz de ona yaklaşmışız. 1,48, birkaç sene sonra belki Finlandiya'nın altında bir doğurganlık oranına sahip olacağız. İşte o zaman beka meselesi dediğimiz bir mesele ortaya çıkıyor. Yani Avrupa işin maddi boyutuyla çözmeye çalışmış ve bazı ülkeler çözmeye çalışmış ve bunu çözememişler. Gelelim Doğu ülkelerine. Güney Kore ve Singapur'dan birkaç örnek verelim. Singapur'da iki çocuk için yaklaşık 7500 dolar destek, ücretsiz doğurganlık tedavileri, yeni evlilere kamu konutlarında öncelik ve çocukla birlikte kira indirimi, çocuk sayısına göre vergi indirimi gibi teşvikler uygulanıyor. Peki fayda etmiş mi Singapur için? Ama buna rağmen doğurganlık oranı hala çok düşük kalmaya devam ediyor. Yine Güney Kore örneğinde ifade edelim. Güney Kore gayri safi yurt içi hasılanın %1,5'unu aile politikalarına harcıyor. Türkiye'de bu oran çok düşük, aile politikalarına harcama oranı. 2022'den itibaren doğan her çocuk için aylık ödeme, doğum ikramiyesi, annelere özel bakım hizmetleri, ev ziyaretleri, bebek hemşiresi desteği, uygun fiyatlı devlet kreşleri, konut yardımları ve esnek çalışma saatleri gibi kapsamlı teşvikler sunuluyor. Buna rağmen doğurganlık oranı artmıyor, düşmeye devam ediyor. Yani 0,72'ye gerilemiş durumda. Şimdi maddi destekler, işte evlilik destekleri, aile yardımı, sosyal yardımlar hem Doğu ülkelerinde de hem de Avrupa ülkelerinde çok etkili olmadığını vurgulamak istiyorum. Hem Güney Kore'den, Singapur'dan örnek verdik, hem de Avrupa'nın bazı ülkelerinden örnek verdik. Dolayısıyla başarısızlık ekonomik teşviklerin miktar olarak yetersizle ilgili mi? Bence bu anlattıklarına sonra öyle değil. O zaman gençler maliyeti ne olursa olsun, yani ekonomik teşvikler bir arada ve yüksek miktarda da olsa bile çocuk sahibi olmak istemeyebiliyorlar veya sağlıklı bir aile kurmak istemiyorlar ve hatta gitgide de çocuksuzluk popülerlik kazanıyor. Bunun yerine her evde çocuk yerine başka bir canlıya bakma tercihi gündemde olduğunu, sokaklara çıktığınız zaman veya apartmanlar, sitelerde bunu görüyorsunuz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Nitekim Finlandiya'da çocuk sahibi olmak istemeyen erkeklerin oranı %25, kadınların oranı %22, yani nüfusun 1/4. Güney Kore'de kadınların çocuk sahibi olmama isteği bundan daha yüksek. Onlar şöyle bakıyorlar: çocuk sahibi olmak kariyerlerin sonu olarak düşünülüyor, görülüyor ki biraz önce söyledik, bu onca desteğe rağmen bu da tehlike oluşturabiliyor. Peki Japonya? Evet, Japonya acaba nasıl bir politika uyguluyor? Japonya yıllık 30 milyar doları aşan doğum yanlısı politikalara rağmen doğurganlık oranlarını yükseltemiyor. Aha işte buradan bakalım. Gençlerin %52'si asla çocuk sahibi olmak istemiyor. Ve yalnız yaşam kültürü bir norm haline gelmiş durumda. Özendiğim, ben de çok sevdiğim, özendiğim belki bazı noktalarda kültürel değerlerine, kodlarına bağlılığın için özendiğim Japonya'da bile durum bu. O zaman çocuk sahibi olmamanın toplumda kanıksanması diyeyim buna ben. Yani çocuksuzluğun norm haline gelmesi sadece ekonomik teşviklerle çözülemeyecek bir soruna işaret ediyor. Bunun için ne şart? Bakış açısı şart, kültürel değişim şart. Bunu, bu ekonomik destekler evet ama bununla birlikte yeniden bir aile vurgusu yapmak ve evliliği özendirecek insani vurguları ön plana çıkarmak gerekiyor maddi vurgularla birlikte. Çocuk sahibi olmayı düşünen insan sayısı azsa işte bu politikalar değil daha farklı politikaları ön plana çıkartmak gerektiğini ifade etmek gerekiyor. O zaman işte çözüm ekonomik desteklerle birlikte kültürel kodları yeniden hamle olarak öne sürmemiz gerektiğini burada ifade ediyoruz. Yani kültürel değişim, ekonomik destek, psikolojik ve sosyolojik politikalar bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman inşallah Türkiye'de de bu aşağı doğru inmekte olan durumu belli bir orana çıkarabiliriz. Şu anda ciddi anlamda beka meselesini gösterecek bir orana gelmiş durumda. İşte Avrupa ülkelerindeki durumu da söylediğimde ciddi bir şekilde düşüş olduğunu görüyoruz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugün Eğitim Dünyası programında Türkiye'deki doğurganlık hızının azalması, nüfus hızının azalması yani demografik yapının değişmesi ilgili olarak okullar nasıl değişecek, eğitimi nasıl etkiler, sorunlar ne olur, fırsatlar ne olur ve doğurganlığı artırabilmek için diğer ülkelerin, belli başlı ülkeler neler yapmış ve sonuç alınabilmiş mi? Bunları müzakere etmeye çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. İnşallah Türkiye'nin beka sorunu haline gelen bu meseleyi de aklı selim bir şekilde tartışıp kalıcı politikalar oluşturarak yeniden belli bir orana çıkartmayı ümit ediyor. Bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz efendim.